Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Kerim Bulad'ı imzalı "Abiler Nerede Kaldınız?" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Haber bizzat görmek gibi değildir, aynı değerde değildir düşüncesiyle hem ibret almak, hem yaşanan felaketi yerinde görmek, hem felakete maruz kalan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, gönüllerine bir nebze de olsa dokunmak gayesiyle, 11.03.2023 Cumartesi günü İstanbul'dan hareket ettik. Abdülhamit Kahraman Bey'in öncülüğünde temin edilen Kur'an-ı Kerim ve meali Kur'anları, seccade, tesbih, namaz ve duayı anlatan kitapları ve hayırseverlerin bizzat yerinde takdim edilmek üzere tevdi ettikleri emanetleri ulaşabildiğimiz depremzede kardeşlerimize takdim etmek birinci önceliğimizdi. Namaz Gönüllüleri Platformu'nun üyeleri Abdullah Yıldız, Ramazan Kayan, Abdülhamit Kahraman, Kerim Bulat'ı, Bayram Babacan, Muhammed Ali Topuzoğlu ve Ali Tolga Aksoy'dan oluşan heyetle yolculuğumuzun ilk durağı Kahramanmaraş 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu oldu. Depremin ilk gününden itibaren bu okulumuz AFAD İnsan Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi'nin karargahı olmuştur. Okulun müdürü Memduh Kayıklık heyetimize tabiri caizse küçük bir briefing sundu. Memduh Bey, küçük kıyameti yaşadıklarını, depremin çok şiddetli olduğunu, 103,5 saniye kadar sürdüğünü, ilk depremden 10 dakika sonra daha şiddetli bir depremin vuku bulduğunu, yelpaze gibi binaların sallandığını, sanki ip atılıyormuş gibi hareket ettiklerini, bazı binaların 2-3-4 kat yerin altına geçtiğini, depremde 7'den 70'e herkesin büyük bir imtihana tabi tutulduğunu, bazı dostlarının başının beyazladığını gördüğünü ifade ettiler. Sismik dalganın sadece binalardan geçmediğine değinen okul müdürü, bir kıyamet provası niteliğindeki depremde her şeylerini kaybettiklerini, kadınların çığlık atarak bağırdıklarını, travmaların henüz geçmediğini, depremzedelerin dinlenmesi gerektiğini, her şeyin eksiksiz, kayıtsız anlatılmasının lüzumlu olduğunu, insanların irşada, telkine ihtiyaçlarının bulunduğunu özellikle vurguladı. Sınıf öğretmeni Mustafa Kılınç Bey'in değerlendirmesi oldukça dikkat çekicidir. Mustafa Bey, depremin ikinci günü, vaktiyle görev yaptığı Alevi kardeşlerimizin bulunduğu ve fay hattının geçtiği Öksüzlü köyüne gitmiş, herkesin bir sığınacak yer aradığını ve kendi derdiyle uğraştığını, boynuna sarılarak ağladıklarını ifade etmiştir. Mustafa Bey'in depremin bir bakıma kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini ve insanların hangi mezhep ve meşretten olursa olsun birbirine destek verdiklerini ve kucaklaştıklarını açıklamıştır ki bu yorum ve tespit aslında depremin meydana geldiği yerlerdeki felaketzedelere çeşitli yardım ve desteklerin ulaşmasında ayrım yapıldığı konusundaki manipülasyonları bertaraf edecek niteliktedir. Pazar günü heyetimiz ilk olarak Kahramanmaraş'ta bulunan Karacasu Konteyner kentini ziyaret etti. Depremzede kardeşlerimizin kaldıkları konteynerlere bir bir gidilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Kur'an-ı Kerim, seccade, kitaplar dağıtıldı, hurma ikram edildi. Hal ve hatırları soruldu. Çok sevindikleri yüzlerinden belliydi. Buruk bir tebessümle de olsa kendilerinin acılarını paylaşmamızdan gayet memnun kaldıklarını ifade ettiler. Nasılsınız? Acınızı paylaşmaya geldik. Size Kur'an ve seccade getirdik. Ufak bir emaneti de size teslim etmek üzere buradayız. İstanbul'dan geliyoruz gibi yüreklerine dokunan sözlerle onların gönüllerini hoşnut etmeye çalıştık. Onlardan birebir aldığımız cevaplar ve sözler, depremzedelerin nasıl bir teslimiyet ve sabır içerisinde bulunduğunu, imanın, şükrün, tevekkülün, kanaatin ne kadar yüksek bir değer ve güç olduğunu göstermeye kafidir. Milletimizin imanlarından aldıkları güç ve ruhla darda kalan kardeşlerine yardımda bulunmak için seferber olması her türlü takdire şayandır. deprem bölgelerinde iline, ilçesine ve köyüne varıncaya dek bütün resmi kurumlar, dernekler ve vakıflar ve bunların yanı sıra tek başına dayanışmaya ve yardımlaşmaya iştirak eden gönüllü kahramanların gösterdikleri birliktelik sayesinde kardeşlik ruhunun ve bilincinin doruğa ulaştığını görmek izahtan varistedir. Aslında bütün bunlar devlet ve milletimizin en yüksek düzeydeki kazanımlarıdır ki bu fırsatı iyi değerlendirmek, bu birliği ve beraberliği korumak hem devlet, hem millet, hem ümmet, hatta insanlık için büyük önem arz etmektedir. Elindeki bir kapla yemek almaya giden 10-12 yaşlarındaki bir çocuğa hizmetler nasıl gidiyor şeklinde bir soru yönettiğimde aldığım cevap gerçekten manidardı. Devlet yapmış yapacağını bence. Evet, bu çocuk limağından çıkan cevap, devletin elinden gelen hizmeti yapmaya çalıştığını ve yaptığını gösterdiği gibi herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine de önemli dikkat çekmektedir. 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunun çadırının önünde heyetimizi görünce, ''Abiler, nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı, bekliyordum.'' şeklinde sitemkar, anlamlı ve milletimizin ruhunu okuyan arifane sözü hem etkileyici ve hem de bu milletin darda kalanlara mutlaka sahip çıkacağının çocuk zihinlerine bile kodlandığını göstermektedir. Deprem bölgesine hizmete koşan ''Ben de varım'' dercesine ilk günlerden itibaren il il dolaşan genç psikoloğumuz Burak Çelik'in ifadesi, depremzedelerin çağın, asrın felaketi şeklinde nitelenen zelzelede gösterdikleri sabır ve metaneti ne güzel anlatmaktadır. Biz reaksiyon, kızgınlık, aşırı tepki bekliyorduk. Ancak onlar bizi teselli ediyorlar. Çok büyük teslimiyet içerisindeler. Depremzedelerin zamanla birbirlerini iyileştirme sürecine girdiklerini gördüm. Depremzedeler imanlarının onlara kazandırdığı hikmet sayesinde Allah'a teslim olduklarını, sabrettiklerini, şükrettiklerini, tevekkül ettiklerini, isyan etmediklerini, kargaşa çıkarmadıklarını, devletine, milletine küsmediklerini ve yüce yaratıcılarına güvendiklerini müşahede etmek isteyen ve kargaşa bekleyenlerin yürekleri varsa deprem bölgelerine inerek depremzedelerle yüzleşmeleri hiç olmazsa insanlık namına azımsanmayacak önemli bir kazançtır. Deprem bölgelerine hocaları, sarıklıları göndermeyin, orada ahlaktan, kader ve kazadan bahsetmeyin diye telkinde bulunan her kimse, isterse ilahiyatçı ve benzerleri olsun, sahaya giderek bu gibi yargıların şeytanın dürtüsüyle ifade edilen söylemlerden ibaret olduğunu kolayca anlayacak ve belki de gaflet perdesinin yırtılmasına vesile olacaktır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ülkemiz çok büyük bir felaket geçirmiştir. Bu felaketin hem takdir boyutuyla hem insan kusurunun sebep olduğu yönüyle hem de ibret nazarıyla çok boyutlu değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Deprem bölgesini ilim adamlarının, sanatkarların, yazar çizerlerin, irfan ehlinin ve imkan bulan her kesimin gidip görmesinde depremzedelerin bir selam ve bir dokunuşta gönüllerini almaya teşebbüs etmesinde anlatılmayacak ölçüde yarar vardır. Tabii bu arada maddi ve manevi desteklerin sürdürülmesinin gerekliliğini izaha bile gerek olmadığını belirtmeliyiz. Allah takat getiremeyeceğimiz yükü bize yüklemesin. Allah yaşananlardan ibret almayı bize lütfeylesin. Profesör Doktor Kerim Bulad'ı imzalı "Abiler Nerede Kaldınız?" başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak Sesli Dergi'de kıymetli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla programımıza devam ediyoruz. Şimdi de Salih Zeki Meriç'in kaleme aldığı İnfakların En Güzeli, Sevgi İnfakı başlıklı yazıyı aktaracağız. Muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın insanın özüne yerleştirdiği ulvi bir özelliktir. Rabbimiz varlık alemini yaratırken bir muhabbet zemini üzerine var etmiştir. İnsanın onu anlamlı kılan ve varlık aleminde en kutsal varlık olmasına sebep olan yönü, Rabbimizin insanoğlunu kendi ruhundan var etmesidir. İnsan her daim saygıya, sevgiye ve değer verilmeye layık bir varlıktır. Sevgi, insanın ve aynı zamanda eşyanın adeta kimyasını değiştiren bir iksir gibi, elle tutulmayan, göze görülmeyen ancak hissedilen bir hakikattir. Maddi anlamda yaratılan varlıklar gibi sevgi de Allah'ın yarattığı ve insanlara ikram ettiği bir nimettir. Sevginin insanın kalbine ve tüm azalarına yerleştirilmesi Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Allah'a inansın veya inanmasın, her insanın içinde olan bu duygu insan dışında yaratılan hayvanatta, nebatatta da vardır ve onlar da bir muhabbet duygusuyla varlıklarını sürdürürler. Hatta insan gibi muhakeme etme özellikleri olmadığı için hayatlarını içgüdü olarak ifade edilen merhamet veya nefret zemininden devam ettirirler. Bir aslanın kendi yavrusuna olan şefkati onun içine konulmuş sevgiden ileri gelirken, bir ceylan yavrusunu parçalaması yine Allah'ın ona verdiği vahşi bir duygunun neticesinde meydana gelmektedir. Dünyaya daha yeni gözlerini açan bir bebeğe, annesinin yüreğinden gelen muhabbet, dağ başında doğum yapan yabani bir hayvanın yavrusuna duyduğu sevgi, bahçesinde çiçeklerine su veren bahçıvanın taşıdığı duygular yahut yemek yapan bir aşçının yemeği yaparken taşıdığı hisler nasıl ki yaptığı yemeğe aksediyorsa, bütün varlık alemi aslında bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış vaziyette bu dünyada anlam kazanıyor. Rabbimiz şu ayeti kerimede onu neden sevmemiz gerektiğini çok açık bir şekilde beyan buyuruyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Müminin Rabbine olan sevgisi Allah'ın sevgili kulu olan Efendimiz'e ittiba etmekten geçiyor. Resulullah'a itaat etmeden, onun sevgi iklimine girmeden Allah'a vasıl olmak mümkün olmuyor. Efendimizin Rabbimiz katındaki değeri Kur'ani ifadelerde kendini buluyor. Rabbimiz ona olan muhabbetinin bir isarı olarak Resul, Nebi kavramlarını kullanıyor. Habib kavramı direkt Kur'an'da geçmese de İslam kaynaklarında Efendimiz için en çok kullanılan sıfat Habib, yani Allah'ın sevgilisi ifadesidir. Habib, Arapça'da sevgili anlamına geliyor. Bu ifade aslında İslam medeniyetinin hangi zemin üzerine inşa edildiğini de bize ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin hangi vasıflarla ifade edildiğini ortaya koyan birçok ayeti kerime vardır. Fahri Kainat Efendimizin Hak katındaki ulvi makamına delalet eden ayeti kerimelerin bir kısmı şöyledir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Resulüm, muhakkak ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmektedirler. Öte yandan İslam tarihinde Efendimiz'e olan muhabbetin tezahürü olan Nat-ı Şeriflerin yazılması da yine bir sevgi ve muhabbet duygusundan ileri gelmektedir. Dünyada kendisine en çok sevgi ifadesi kullanılan Efendimiz'den başka bir insan gelmemiştir. Peygamber Efendimiz'in etrafında adeta ışığın çevresinde dolaşan kelebekler gibi pervane olan sahabe-i kiramın ona olan sayısız muhabbet örnekleri mevcuttur. Daha doğru bir ifadeyle sahabe-i kiramın varlık sebebi adeta Peygamberimize duydukları muhabbetti. O yüzden bir söze başlayacakları zaman "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye başlıyorlardı. Ve Resulullah'ın hangi emri, isteği, arzusu olursa olsun canlarını feda edecek derecede onu yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. İslam'ın bidayetinden günümüze kadar baktığımız zaman bağrı yanık nice şair, yazar, edebiyatçı, düşünce insanı hatta devlet başkanı hep Allah Resulü'nün sevgisini terennüm etmişlerdir. Bu sevgi terennümü kimi zaman İslam mimarisine, kimi zaman şiirlere, şarkılara konu olmuş, kimi zaman Mevlana gibi, Yunus gibi insanlık aleminin ortak sevgi ifadesi olarak yüzyıllar boyu boynumuzda taşıdığımız sevgiden oluşan şeref serlevhası olmuştur. Onlar ümmetin ortak duygularını en güzel bir şekilde ifade etmişler ve ilhamını Resulullah'tan alan bir sevgi medeniyeti kurmuşlardır. İslam başlı başına bir sevgi ve muhabbet medeniyetidir. İslam'ın var olduğu her mekanda, her gönülde sevgi vardır ve olmalıdır. İslam insanının kalbinden sevgi taşmalıdır. Müminin gözlerinden sevgi akmalıdır. Müminlerin yaşadıkları yerlerde eminlik, sükunet olmalıdır. Bu ideal anlamıyla hep böyle olmuştur ve böyle olmalıdır. İslam'ın mücessem hale geldiği Müslüman, etrafına bunu tevzi etmeli, mümin kendisine bakıldığı zaman her haliyle konuşması, yürümesi, muamelatıyla bir sevgi çağlayanı halinde olmalıdır. Dolayısıyla bugün maddenin kıskacında sıkışmış kalmış insanlığa verilebilecek en büyük hizmet, sevgi hizmetidir. Bugün yaşadığımız toplumda birçok hadise olumsuz ve eksik kalıyorsa, doymadığımız bir sevgi, göremediğimiz bir muhabbetten dolayıdır. Mümin önce kendine, sonra ailesine, sonra en yakınlarına ve yaşadığı topluma sevgisini infak şuuruyla harcamalı. Maddi anlamda yaptığımız her bir infakımızdan daha önemlisi bir insanın yüreğine dokunmamız, bir insanın gönlünü kazanmamız değil midir? Belki maddi manada verdiğimiz bir dünyalık o insanın bir derdini çözebilir. Ancak ona gösterdiğimiz sevgi onun ruhunu imar eder, diriltir, kendine getirir. Her birimizin bu sevgi infakına ihtiyacı var. İnsan bahçelerinde o kadar solmuş çiçekler var ki, her bir çiçeğe güneş gibi sıcaklık, yağmur gibi ab-ı hayat ve sevgi gibi bir diriltici iksir gerekli. Ecdadımızın muhabbetin merkezine neyi koyduklarını anlatması bakımından şu güzel örneği ve sözü de paylaşalım. Eskiden mühürlere güzel söz ve şiir yazdırma geleneği vardı. Sultan Abdülmecid'in annesi, Sultan II. Mahmud'un eşi Bezmi Alem Valide Sultan, Vakıf Kuraba Hastanesi olarak bildiğimiz muhteşem hayrı milletimize armağan eden hanımefendi de mührüne şu anlamlı şiiri yazdırmıştı. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl, zuhurundan Bezmi alem oldu vasıl. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sevgi muhtevalı birçok ayeti kerime mevcuttur. Onlardan bir tanesiyle konumuzu tamamlayalım. İman edenler ve salih amellerde bulunanlarsa, Rahman olan Allah onlar için bir sevgi kılacaktır. Meryem Suresi 96. Değerli dinleyenlerimiz, Salih Zeki Meriç'in kaleme aldığı İnfakların En Güzeli Sevgi İnfakı başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak şimdi de Emel Sözcüer imzalı İnsan Ne Tuhaftır başlıklı yazıyı aktaracağız. Ne tuhaftır insan. Kendine verilen nimetlerin hiç farkına varmaz. Onları nimet olarak görmez. Gözü hep daha fazla da daha yukarılardadır. Bu konuda Allah Resulü'nün insanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha ister hadisi ne kadar anlamlıdır düşünenler için. Maalesef insanın hırsları, arzuları bitmez, tükenmez. İnsan ne tuhaftır ki verilen nimetlerin kıymetini ancak kaybedince anlar. Çocukken çabuk büyümek ister, büyüdüğünde çocukluğunu özler. İnsan ne tuhaftır ki yarının endişesiyle elindeki en değerli nimet olan bugününü heba eder. İnsan ne tuhaftır ki çevresinde, yakınlarında hastalıkları, ölümü görür de ibret almak yerine hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Allah'tan gafil olarak yaşamaksa hesap gününü göz ardı ederek gaflet deryasında boğulmak değil midir? Dünya malı uğrunda ya da makam şöhret peşinde koşarken sağlığından vazgeçer de iyileşmek için tüm kazandıklarını vermeye razı olur. Dünya zevk ve lezzetleri hayatında önemli yer tutar da onu yoktan var eden, hayat bahşeden Rabbini unutur. Kur'an-ı Kerim'de de "Ey insan! Lütuf ve keremi bol yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?" buyurulmaktadır. Nefis insana en küçük çıkarları hatırlatır da ona tüm nimetlerin sahibini, her nefeste yeniden can veren yaratıcısını aklına getirmez. Rabbin verdiği nimetlere alışan insan, sanki kendine verilenler nimet değil de müktesep hakmış gibi görür. Halbuki sayılamayacak kadar çok nimetler lütfedilmiş bizlere ve hepsi ayrı birer şükür sebebidir. Elindeki nimetlerin sahibi olduğunu düşündüğü için sorumluluk da hissetmez. Nimetlerin farkına varmamak, kendinden bilmek ve nimeti veren asıl sahibini unutmak ne vahim bir görmezliktir, nasıl bir tuhaflıktır. Günlük rutinden sıkılır, yeni arayışlara girer, hem yaşadığı anı hem geleceğini zayi eder. Yaz gelince kışı özlemesi, kışın da yaza hasret duyması bu yüzdendir. Bu yüzden ne yazık ki hep kaçırır o güzel baharı. Ne bugünü ne de yarını hakkıyla yaşayamaz. Hayatının son gününün belki de bugün olduğu hiç aklına gelmediği için ya da henüz erken olduğunu düşündüğü için ölüm meleğiyle olan randevusunu da unutmuştur. O gün kapısı çalınır. Ölüm hayatın içindeki yerini alır. Tüm tatlar, arzular kül olur da geriye günahların isi ve dumanı kalır. Sonsuzluk yolculuğunun bekleme taşlarıdır mezar. Bu taşlar insana ibret alacağı nice dersler verir. Musalla taşındaki bir cenaze, kürsüye çıkmış en büyük hatiptir der Hekimoğlu İsmail. Nitekim bir kabristana gittiğimizde bizden çok daha küçük yaşlarda vefat etmiş nicelerinin mezarlarıyla karşılaşabiliriz. Demek ki ölümün de ahirete hazırlığın da yaşı yoktur. Bu nedenle namazı, orucu, haccı, tövbeyi, salih amelleri, hayır hasenatı, velhasıl takva üzere bir kulluğu gelip gelmeyeceği meçhul yarınlara bırakmak büyük bir hüsran sebebidir. Bu hüsranı yaşamamak için uyanmak, hazırlık yapmak, tefekkür etmek gerekir. Hayat bir uykudur. Ölünce uyanırmış insan derler ya, biz de ölmeden önce uyanalım, akdedelim, tefekkür edelim. Uyanıp gerçek saadeti bulanlara ne güzel bir örnek. Selahaddin Eyyubi ölüm döşeğindeydi. Kendisinden sonra yerine gelecek olan oğlu Melik Eftali'yi yanına çağırdı ve ona şunları nasihat etti. Evladım, sana bütün iyiliklerin kendisinden geldiği Allah'tan, onun korkusundan, gösterdiği doğrudan ve doğru yoldan ayrılmamayı vasiyet ederim. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte elin gevşek olmasın ve kusur işlemeyesin. Bilesin ki kurtuluş ancak bundadır. Kimsenin kanıyla ellerini kirletme. Halkının emniyeti ve saadeti için çalış. Onları Allah'ın sana bir emaneti bil. Komutanlarına değer ver, arkadaşlarını koru. Herkesin bir gün öleceğini aklından çıkarma. Kimsenin hakkını zayi etme. Kul hakkı, kul affetmedikçe kalkmaz. Bu nasihatlerden sonra etrafında bulunanlardan şunu istedi. Kefenimi bir mızrağın ucuna bağlayıp tellalın eline vereceksin. O sokak sokak gezecek ve halka şöyle bağıracak. İşte ey ahali, bu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kefenidir. Dünyadan sadece bu kefenle gidecektir. Bundan gayri mal, mülk, mevki ve makam ölüm kapısından öteye geçmeyecektir. Bakın ve ibret alın. Her anını gereği gibi yaşamaya çalışmak aslında insan için hem geçmişi hem geleceği kucaklayan büyük bir hazinedir. Ne keşkelerle geçmişimiz değişir ne de arzularımızla gelecek şekillenir. Biliyoruz ki geçmiş de gelecek de içinde bulunduğumuz anı nasıl değerlendirdiğimize göre tecelli edecektir. İbnül Vakt, nitelikli insan olma ufkunda değerli bir hedeftir. Bir başka deyişle, içinde bulunduğumuz anda en değerli iş hangisi ise onunla uğraşmak, tek nefesi bile boşa harcamamak gerekir. Her nefesin kıymetini bilen kimse, mazi endişesinden ve istikbal telaşesinden kurtulmuş olur. Bu şuurla yaşayıp ömrümüzün her anını değerlendirme gayretinde olursak, geçmişin de, geleceğin de hakkını vermiş oluruz. Emel Sözcüer imzalı İnsan Ne Tuhaftır başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de kıymetli dinleyicilerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.